Ayrım 6.
Seyit nerede anne? Emine bebeği sepetine yatırırken mühim olmayan bir şeyi cevaplar gibiydi. Daha ziyade bebeğin örtüleriyle ilgili görünüyordu. Ne bileyim ben kızım, hesap mı soracağım senin kocandan? Sonra bu mevzuyu daha fazla konuşmadığının kesin ifadesi olan bir tavırla kızının yastığını pikesini düzelterek konuştu. Bir istediğin var mı? Sakın kendi kendine kalkmaya uğraşma, anladın mı? Kapıyı açık bırakacağım, seslen hemen gelirim. Farbelalı, dantelli, kırmalı sepetinde sanki demin ortalığı yıkan o değilmiş gibi uyuyan bebeğe gülümseyerek baktı. 1-2 saat uyur şimdi, sen de o arada uyumaya bak. Daha önümüzdeki günlerde çok yorulacaksın, Allah rahatlık versin. Annesi odadan çıktıktan sonra Mürvet kendi kendisini sormaya devam etti. Seyit neredeydi? Niye burada onun yanında değildi? Onu en son yan odada beklerken görmüştü ebeyi getirdiğinde. Annesi nasıl bilmezdi onun nerede olduğunu? Belki de gitmişti. Hep korktuğu şey şimdi gerçekleşmişti belki de. Ayağa kalkıp giyinip yine kocasının arkasından gitmek istiyordu. Yine her neredeyse onu bulup evine geri getirmek istiyordu. Evine, evlerine. Ama o kadar halsizdi ki karnı, bacakları küçük kramplarla ağrıyor, göğüsleri sızlıyordu. Çok halsizdi, sanki senelerdir uykusuzdu. Şu an en çok istediği derin derin uyumaktı. Aldığı derin nefese lavanta kokusu, bebeğinin teninden gelen süt kokusu ile karışmış gül suyu kokusu ve açık camdan içeri süzülen sıcak rüzgardaki yaz kokusu birbirine karıştı. Artık fazla bir şey düşünemiyordu. Sadece uyumak istiyordu ve derin bir uykuya daldı. Doğumdan 3 gün sonra Seyit hala geri dönmemişti. Mürvet için için dertlenmesine rağmen bebeği o kadar zamanını ve zaten tükenmiş olan enerjisini alıyordu ki ne yapması gerektiği hususunda bir şeyler düşünmeye fırsatı olmuyordu. Ayrıca tebrike gelen gidenler evi boş bırakmıyorlardı. Annesi ve kız kardeşleri hep çevresindeydi. Sadece uyuyacağı saatler kendi kendine kalabiliyordu. O zamanlarda da ancak sessiz sessiz ağlayıp uykuya dalmaya gücü kalıyordu. Etrafındaki kalabalığa rağmen kendisini terk edilmiş hissediyordu. Nerede bir yanlışlık yaptığını düşünüyordu ama buna cevap bulabilmekten çok uzaktı. Zaten cevabı yakalayabilse kocasını da anlamış olacaktı. Mürvet akşam yemeğinden evvel yatağına uzanmış, kızını emziriyordu ki kapı çalındı. Halası kızları ve damatları ile beraber gelmişti. Halasının büyük damadı olan Osman'ı görünce Mürvet birden heyecanlandı. Osman'ın nasılsa kocasından haberdar olabileceğini düşündü. Belki bir şeyler öğrenirdi oradan diye düşündü. Ama genç adamın sorusu ümitlerini suya düşürdü. Seyit yok mu Mürvet, ne zaman gelecek? Mürvet günlerdir ortalıkta ağlamamak için kendisini o kadar zorlamıştı ki artık daha fazla gayretinin kalmadığını hissediyordu. Seyit'in adını ağzına alıp konuşmadıkça idare edebiliyordu ama şimdi neredeyse hüngür hüngür ağlamak üzereydi. İçini çekerek yastığının altından aldığı mendille göz pınarlarında biriken yaşları sildi. Sesi çocuksu, çaresiz ve titrekti. ''Bana mı soruyorsun Osman abi, benim Seyit'i gördüğüm mü var?'' Osman'ın gözleri açılmıştı. ''Anlayamadım, Seyit'i gördüğün yok da ne demek?'' Mürvet hıçkırmaya başladı. Doğum günü gitmiş, bir daha dönmedi. ''Ben bu halimle nasıl onun peşine düşerim? Nerede arayıp bulurum?'' Osman telaş içinde yerinden fırladı. ''Şimdi halledip bu işi geri döneceğim. Sakın daha fazla üzme kendini, tamam mı?'' Mürvet sessizce başını sallayarak cevap verdi. Halasının şen şakrak sesiyle odadan oraya girdiğini görünce zoraki bir gülümseme takındı. ''Haydi bakalım, lohusa eğlencesi yok mu bu evde?'' Sofada ayak üzeri laflamakta olan kızlara seslendi. ''Hadi bakalım kızlar, kurun sofrayı.'' Sonra mutfağa doğru giden Emine'nin yanına koştu. ''Allah aşkına yenge, hiçbir şeye elini sürme. Bak bu kadar kız var burada, bırak hazırlasınlar, ben de mutfağa gireceğim. Bak ant verdim, küserim elini bir işe sürersen. Size yük olmaya gelmedik, lohusa kutlamasına geldik. Haydi ver şu önlüğü bana, sen git kızının yanında otur biraz.'' Şükrü'ye kocası Mürvet'le konuşurken uzaktan izlemiş, hiç lafa karışmamıştı. Güler yüzle gelip yatağın kenarına oturdu. Önce sepetine mışıl mışıl uyumakta olan bebeğe iltifatlar yağdırdı. Bir ara gözleri kuzeninin tasalı gözleriyle birleşti. Elini uzatıp Mürvet'in eline dokundu. ''Neler oluyor Mürvet, her şey yolunda mı?'' Mürvet bunun cevabını kendisi de bilmiyordu. Şu an ne Seyit'in nerede olduğunu ne de karı kocalıklarının ne durumda olduğunu bilemiyordu. Her şey sırdı kendisi için. Şükriye'nin sorusuna soruyla karşılık verdi. Sen mutlu musun? Sorusunun sebebinin anlaşılırlığı olmadığını fark edip tekrarladı. Yani demek istediğim, Osman ağabeyle mutlu musun? Yaşı ve evliliği itibariyle Mürvet'ten çok daha tecrübeli olan genç kadın bu sorunun ardında yatan endişeyi, üzüntülerini anlatmakta gecikmedi. Osman'la mı? Tabii mutluyum, çok iyi bir insan. Osman abi seni bırakıp gitti mi evden hiç böyle? Hayır hayır. Sonra gülmeye başladı. Nereye gidecekti ki? Evinden başka yatacak yeri yok ki onun. Gülüşüyle Mürvet'i biraz rahatlatmıştı. Yani başka yeri olsa gider miydi? Bak işte onu bilemem Mürvetçiğim. Kendisine sorup aklına da getirmek istemem doğrusu. Erkektir, belli olmaz, neme lazım. Sonra ciddileşip Mürvet'in elini şefkatle iki avucu arasına aldı. Hayır, Osman hiç evimizden başka yerde kalmadı ama uzaklık insanlar yan yana iken de hissedilebiliyor. Nasıl yani? Nasıl mı? Kocan yanı başında oturup aynı yastığa başını koyar da yine kafasında uzaklara dalar giderse yine ona ulaşamazsın. İlle evden gitmesi şart değil. Osman abiden mi bahsediyorsun? Şükrü'ye gülümseyerek başını salladı. Bazen hiç konuşmadan saatlerce dalar gider, biliyor musun? Sen bakma onun bu çocuksu keyfine. Hiç içine girmediğin bir dünyası var Osman'ın. Eskide kalmış ama onun için zaman zaman canlanan bir dünyası var. Onu özlediğini biliyorum. Kırım'dan kaçarken kaybettiği karısını, bebeğini özlediğini, onları merak ettiğini biliyorum. Bak bu kadar sene geçti, hala onları bir gün bulma ümidi taşıyor. Onu da hissediyorum. Ya bulursa eski karısını bir gün? Hiç bilemem. Şimdilik bunu da düşünmüyorum. Allah kerim. Peki hiç kıskanmıyor musun o zaman? Yani eski hayatını, karısını düşündüğünü anladığın zaman? Şükrü'ye yine o sıcak, sevecen gülüşlerinden biriyle cevapladı. Hayır canım, hayır, hiç kıskanmıyorum. Sadece acıyorum ona. Çok acıyorum hem de. Nasıl bir azap yaşıyor olmalı, nasıl bir hasret olmalı yüreğinde, düşünsene, kolay mı? Tekrar evlendiği için de vicdan azabı çekiyor olmalı. Ailesine bir daha kavuşamayacak dahi olsa. Hem burada kalıp tekrar evlenirken huzuru bulmak için evlendiyse, ona dünyayı zehir etmeye hakkım yok ki. Elinden alınan mutlulukları özlediği için cezalandırılır mı bir erkek? Alak kızının yumuşak bir sesle anlattıkları çok akla yakın geliyordu Mürvet'e. Ama kendisini bu kadar anlayışlı olabilecek güçte ve olgunlukta göremiyordu. Yine de Seyit'e 3 gündür duyduğu kızgınlık yerini vicdanının zorladığı merhametli bir kırgınlığa bırakmıştı. Kapıdan duydukları erkek kahkahalarıyla ikisi de başlarını çevirdiler. Mürvet'in yüreği yerinden fırlayacakmış gibi atmaya başladı. Seyit gelmişti. Osman'ın gittiğinden 1 saat bile geçmemişti ki beraber dönmüşlerdi. İşte kulaklarına inanamıyordu. Seyit evine dönmüştü yine. Onu görünce ne tavır takınacağını, ne diyeceğini, nasıl bakacağını düşündü. Şaşkındı. Kızgın mı olması gerekirdi, kırgın mı? Ağlasa olur muydu acaba, yoksa çocukluk mu etmiş olurdu? Ama emin olduğu bir tek şey varsa, o da kocasını fazla bir güler yüzle karşılayamayacağıydı. Seyit Osman'ın yanında yatak odasının kapısında belirdiği an sanki evini terk edip 3 gün yok olan o değildi. O kadar keyifliydi ki sanki daha bu sabah evden çıkmış ve şimdi geri dönüyordu. Gülerek yatağa yaklaştı, Mürvet'i öptü. Nasılsın Murka, harika görünüyorsun küçük anne. Sonra sepette uyuyan bebeğe döndü. Biraz daha eğilip yüzünü onun küçük pembe yüzüne iyice yanaştırdı. Küçük kız minik dudaklarını adeta yutar gibi içine çekmiş, derin bir uykunun tadını çıkarıyordu. Boynuna kadar sıkı sıkı sarılmış kundağın üzerinde nokta gibi çenesi, tombul yanakları öyle komik duruyordu ki Seyit'in dudaklarındaki gülümsemesi yerini kahkahaya bıraktı. Mürvet neşe içinde gülen kocasını hayretle izledi. Karısını görmekten, bebeğini seyretmekten böylesine keyif alan bir erkek doğumun hemen ardına evini niye bırakıp giderdi ki? Hiç anlayamayacaktı herhalde Seyit'i. Genç adam karısının gözlerinin içine bakarak gülmeye devam etti. Murka, bu ne kadar komik bir şey böyle, top gibi bir şey, ne kadar küçük. Elini uzatıp parmak uçlarını kızının yanaklarında hafif bir temasla gezdirdi. Burnuna bak, düğme kadar. Hala gülüyordu. Onun keyfi odada bulunan diğerlerine de sirayet etti. Şükrü'ye havanın böylesine yumuşadığından memnun onun yanına geldi. Dur Seyit, kucağına vereyim de öyle sev. Uyanmaz mı? Hiçbir şey olmaz. Karnı yeni doydu, altı temiz. Mürvet yastıklara sırtını dayamış kocasının hayret ve neşe ifadesiyle bebeği tutuşunu izledi. Şükrü'nün yardımıyla Seyit kızını ilk defa kucağına aldığında başını eğip kundağının yakasından boynunu kokladı. Ne güzel kokuyor, yanakları da yumuşacık. Mürvet seyrettiği manzaradan o kadar etkilenmişti ki bu defa gözleri duyduğu mutluluktan yaşardı. Şükrü'ye kuzenine bir göz kırpıp sanki her şey yolunda attık der gibi bir işaret yaptı. Seyit kucağında uyumakta olan bebekle konuşmaya devam ediyordu. Bu nasıl büyür Allah aşkına? O kadar küçük ki poluş poluş. Akşam yemeği bir bayram havasında geçti. Evin üst katında oturan hala kızı Safiye kocasıyla beraber aşağıya indi. Küçük Hasan da onlara katıldı. Mürvet'in dışında herkes sofra başındaydı. Yenilip içiliyor, gülünüyordu. Yatak odasının ardına kadar açık bırakılan kapısından onları keyifle izliyordu genç kadın. Bir ara kalkmaya niyetlenmişti ama hala ağrıları vardı. Bu kadar gürültüye rağmen uykusundan uyanmayan kızına hayretle baktı. Erkekler şarkı söylemeye başlamışlardı. Kah Rus halk şarkısı, kah bir Kırım şarkısıyla coşuyorlardı. Emine hariç diğer genç kadınlar ve kızlar mırıldanarak onların melodilerine eşlik etmeye çalışıyorlardı. Çoğunun ilk kez duyduğu bu şarkıları dinlemek yabancı oldukları bir masalı dinlemek gibiydi. Emine ses etmemesine rağmen içerleyerek izliyordu olanları. En çok da erkeklere ayak uyduran kadınlara, kızlara içerliyordu. Hiç böyle lohusa kutlaması olur muydu? Bu kadar içki, bu kadar gürültü. Bir ara Fethiye ile Necmiye'yi içeriye çağırarak artık yatmaları gerektiğini söyledi. Kızlar biraz itiraz edecek gibi oldularsa da annelerinin bakışlarından çekinerek iyi geceler dileğiyle odalarına çekildiler. Seyit arada bir masadan kalkıp karısının yanına geliyor, onu yanağından alnından öpüp gönlünü alıyordu. Saatler geçti, bebek acıkıp uyandı, memesini emip tekrar uyudu. Eğlence hala devam ediyordu. Seyit ile Osman karşı karşıya kazaska oynamaya başladıklarında ev sanki yıkılacak gibiydi. Diğerleri çılgınlar gibi el çırparak eşlik ediyorlardı. Sonunda yorgun düşmüşlerdi. Misafirin hepsi gece yatıya kaldılar. Kimi üst katta Safiye'lerin dairesinde, kimi alt katta dayı kızının dairesine alındı. Şükriye ile Osman'a Nihvet'in lohusa odasının bitişiğinde hazırlanan yatak verildi. Seyit karısının yanına uzandığında halinden son derece memnundu. İşte bu gece evinde olmanın tadını çıkarabilmişti. Niye hep böyle olmuyordu? Dirseği üzerine doğrulup çoktan dalmış olan karısını seyretti. Dudaklarına kondurduğu yumuşak bir öpüşten sonra kendisini yastığına bıraktı. Kalbinde bir sıcaklık hissetti. Yatağını ve küçük karısını özlemişti. Başucundaki ışığı kaparken gülümsedi. Hayatının monoton olduğu söylenemezdi. Bebeğin adının konmasının da ailenin genel sorunu haline geldiyse de Seyit'in ısrarla üzerinde durduğu isim Mürvet'in de çok hoşuna gittiğinden iş fazla uzamadı. Leman Bebek devri için oldukça yeni ve değişik bir isimle aileye katıldı. Osmanlıca'da leman kelimesi parlama, parıldama anlamına geldiğinden Emine için bebeğin adı nispeten kabullenilmeyi kolaylaştırıyordu. Gün geçtikçe Mürvet kocasının ısrarları ile bu eve taşınmış olmalarının ne kadar isabetli olduğunu fark ediyordu. Diğer iki katta çok yakın akrabalarının oluşu hayatlarını renklendiriyordu. Özellikle halasının kızı Safiye ile kocası Süleyman çok kafa dengiydiler. Onların sohbetinden Seyit'in de zevk alıyor olması aralarında akrabalığın ötesinde hoş bir dostluk yaratmıştı. Safiye Mürvet'ten 7 yaş büyüktü. Uzun boylu, beyaz tenli, siyah saçlı, siyah gözlü, son derece zarif bir kadındı. Erkeklerin arasında sofrada otururken çekingenlik göstermez, güzel sesiyle şarkılara katılır, keyifli sohbetiyle kendini dinletirdi. Onun hep güleç bakan, ışıl ışıl gözleri ve aydınlık yüzü Mürvet'in içini ferahlatıyordu. Seyit ise zarafetinden, vakur halinden, bir şey kaybetmeden eğlenmesini becerebilen bir kadın olduğundan ondan son derece etkilenmişti. Sık sık akşam yemeklerinde bir araya geliyorlardı. Yine Safiye ve Süleyman'ın içkilerini alıp alt katta yemeğe indikleri bir geceydi. Leman henüz bir aylık olmuştu. Emine kızları daha evvelden doyurmuş ve onlarla beraber kendi bölümlerine çekilmişti. Gençleri masada baş başa bırakmanın uygun olduğunu düşünüyordu. Leman'ı da yanına almıştı. Çocuğun karnı tekrar acıkana kadar en azından 1-2 saat Mürvet kocası ve misafirleriyle keyif yapabilirdi. Mürvet doğumundan beri ilk kez giyinip süslenip sofraya oturuyordu o akşam. Kendisini uzun zamandır olmadığınca iyi hissediyordu. Safiye'nin yardımıyla sofrayı kurdular. Seyit yine tabaklar dolusu çeşit çeşit meze getirmişti. Süleyman içkileri hazırlarken o da balkonda ızgarayı yaktı. Temmuz'un 24'üydü ve hava öylesine güzeldi ki gece sabaha kadar dışarıda oturulabilirdi. Safiye bardakları masaya yerleştirirken peçeteleri katlayan Mürvet yavaş sesle sordu. Her şey yolunda mı Mürvet? Seninki çok keyifli görünüyor. Evet, o günden beri her şey yolunda gidiyordu Safiye abla. Allah'a şükür, tabii gece sabaha karşı geliyor yine. Ama işi bu Mürvetciğim, ne yapsın, artık her şeyde laf etme, kaçırırsın Seyit'i. Bir şey dediğim yok zaten. Safiye balkonda kahkahalarla konuşan erkekleri gösterdi başıyla. Baksana keyiflerine, evinden sofrasından böyle keyif alan bir kocan var. Sen de biraz vakit ayır ona geldiği vakit. Böyle erkekler kadını masasında yanında içki kadehi elinde ister. Yoksa ne diye gitsin başka sofralara. Mürvet bu denilenleri ne kadar uygulayabilirdi bilmiyordu. Ama şu an kocasının yanında oluşundan, gülüşünden, beraber eğlenecekleri bir gecenin başlıyor olmasından, özellikle de bu gecenin evlerinde yaşanıyor olmasından son derece mesuttu. Gülümserken mırıldandı. Haklısın Safiye abla. Yemek harika gidiyordu. Mürvet bile sohbete giriyor, kahkahalarla gülen diğerlerine katılıyordu. Bir ara Seyit bir Kırım şarkısı tutturdu. Safiye ikinci nakaratta hemen sözleri kapıp ona eşlik etmeye başladı. Alıştadan taş gelir, humar gözden yaş gelir, seni mene verseler balam, yaradana hoş gelir. Ayla çin, canla tin, ben seni kurbanla çin, araz üste, köz üste, kebap yanar köz üste. Dinleyici olan Mürvet ve Süleyman'ın alkışlarıyla şarkı bittiğinde Seyit bir Rus halk ezgisini söylemeye başladı. Tok, gür ama o derecede yumuşak bir sesle hüzün dolu notalar sofraya dökülmeye başladı. Safiye gözünde yaşla dinliyordu. Mürvet onun hislerini bu derece rahat ortaya dökebilmesine gıpta ediyordu. Yoksa aynı derecede o da hislenmişti. Süleyman namelerin acısını çıkarır gibi arka arkaya içkisini yudumluyordu. Seyit'in bedeninin orada olmasına rağmen aslında çok uzaklara gittiğini anlamak zor değildi. Gözleri herkese her şeyi delip geçerek bakıyordu. Görünmeyen bir perdenin arkasından şarkısının sözlerini canlandırmak üzere bir şeyler arar gibiydi. Mürvet kocasının yine kendisine yabancı olduğu anlardan birinin geldiğini fark etti. Onu takip edemiyordu işte, gücü buna yetmiyordu. Onun mazisinde çıktığı hayal yolculuklarına eşlik etmesi imkansızdı. Çünkü onun için yabancı bir hayattı o. Ve o hayatı masal gibi dinlemekten başka bir şey gelmiyordu elinden. Ürkek rahatsız bakışlarla kocasına baktı. Seyit aynı anda sanki ismi çağrılmış gibi karısına döndü ve şarkısını bırakmadan ona elini uzattı. İskemlesini daha yakınına çekip Mürvet'in omuzundan kolunu sardı. Genç kadın bir an için başını kocasının göğsüne dayamak istedi. İçinden gelen buydu ama yapamadı. Ya Sait başka bir kadını düşünerek ona sarılıyorsa? Başka bir kadını hatırlıyor olabilir miydi kocası? İçini saran güvensizlik ve huzursuzlukla olduğu yerde taş gibi oturdu. Sait ise sevgi dolu dokunuşlarla karısının saçlarını okşuyor, bir elini de avucu içinde sımsıkı kavramış tutuyordu. Şarkısı bittiğinde bir müddet sessiz oturdu Sait. Diğerleri de suskundu masada. Eğlencenin orta yerine bir hüzün dağı girmişti sanki. Mürvet içeriden annesinin odasına kızının uyandığını belli eden sesleri duyduğunda önce pek rahatsız olmadı. Annesi nasılsa sallayıp pışpışlayıp sustururdu çocuğu. Tam o sırada Süleyman'ın bir sorusu üzerine Seyit Kırım'dan bir anısını anlatmaya başlamıştı. Mürvet dikkatini bebeğin sesinden masaya döndürdüğünde kocasının geçmişini anlatmaya başladığını fark etti. Genç adam eli hala karısının saçlarında, eski yılları almış gitmişti. Bebeğin sesi gittikçe yükseliyor, Mürvet'in huzursuzluğu gittikçe artıyordu. Bir ara yerinden kıpırdandı. Seyit aniden susup ona baktı ve derin bir sesle mırıldandı. Bir yere gitme, bunu dinlemeni istiyorum Murka. Karısının omuzundan sıkı sıkı sarılıp kendisine doğru çekti. Ona ihtiyacı vardı. Hayatını paylaşan, onun hayallerine ve hüzünlerine ortak olabilecek birine ihtiyacı vardı. Kırım anlattıkça içine çöken yalnızlık, vatan hasreti, aile hasretini giderecek bir sıcaklığa ihtiyacı vardı. Karısının onu dinlemesini, anlamasını ve teselli edebilecek bir iki söz söylemesini istiyordu. Bir şey söylemesi de şart değildi. Bir sıcak bakışı, erkeğini anladığını gösteren bir bakışı dahi yetebilirdi. Şu an en çok istediği sözlerden ziyade bir hareketti. Murka elini uzatıp onun elini okşasa, yahut parmaklarının yanağında saçlarını dolaştırsa veya sadece dudaklarını gömleğinin yakasında boynuna doğru uzatsa yeterdi. O zaman yine geçmişini özleyecekti ama hiç değilse içindeki yalnızlık nöbetleri geçecekti. Mürvet kapının aralığından kendisine işaret eden annesini görünce daha fazla masada oturamadı. Çocuğunun yanına gitmesi lazımdı. Seyit'in saçlarını okşamakta olan elini yavaşça aldı. Genç adam karısının elini alıp öpeceğini ve ona sarılacağını sanarak bakıyordu ki Mürvet onun kolunu yavaşça masaya bırakıp kalktı ve annesinin odasına doğru yürümeye başladı. Seyit beyninden vurulmuşa döndü. Son bir saattir sarıldığı, okşadığı kadın, sevgi beklediği kadın, beraberliğinde huzur bulmak üzere kendi kendine yemin ettiği karısı ona en hassas anında üstelik kollarından sıyrılarak bırakıp yanından ayrılıyordu. Niye dinleyemiyordu geçmişini, niye paylaşmayı bilemiyordu kocasının hüzünlerini? Bir eve geri döndüğü için, Mürvet'in anlayışından ümitlendiği için kendisine duyduğu kızgınlıkla kontrolünü kaybetti. Seslenip karısını durdurmak istedi ama sesinin boğazında düğümlendiğini hissediyordu. Bu küçücük kız hem çocuk doğurup onu buraya bağlamıştı, hem yaşamına ortak olmak için en ufak bir gayret sarf etmiyordu. Kendisini kapana sıkışmış gibi hissediyordu. Masadaki karpuz tabağına uzandı. Bütün bunlar Mürvet'in sofradan kalkmasıyla sofradan geçmesi arasındaki birkaç saniye içinde yaşananlardı. Genç kadın annesinin ikazıyla başını eğip kenara çekildi. Emine kapıyı itip arkasına çekilmişti. Tabak kapıya çarpıp tuzla buz oldu. Kan kırmızı karpuz dilimleri kömür karası çekirdekleriyle halının renk kuşağı üzerinde yayılıp kaldılar. Mürvet ilk defa kocasının böyle bir hareketine şahit oluyordu. Kendisini odaya atıp kızını kucağına aldı ve korkuyla hemen yorganın altına girdi. Korkusunun aksine arkasından gelen filan olmadı. Leman annesinin göğsünün kokusunu alır almaz zaten susmuştu. Memenin ucunu yakaladığı zaman keyifle homurdandı ve küçücük parmakları ile yapıştığı memeyi emmeye başladı. Çocuk doyup uyuduktan sonra uzun müddet Mürvet dışarıya kulak kabarttı ama gelen giden olmadı. Safiye kapının dışında kırık tabak parçalarını topluyordu. Seyit'ten hiç ses yoktu. Siniri geçmiş olmalıydı. Mürvet bir gayret toparlandı. Kendisine çeki düzen verdi. Yine kocası ile misafirlerinin yanına dönmesi gerekti. Emine onu kapıda durdurdu. Kızım merak etme, ben ev tutup yanınızdan çıkacağım. Üzülme, o zaman hepiniz rahat ederiz. Mürvet'in şu an en ihtiyacı olmayan bir de annesinin yaratacağı kırgınlık ve huzursuzluktu. Hangi birini idare edecekti? Kocasını mı, annesini mi, bebeğini mi? Hangisi ona yardımcı olacaktı ki? Haydi anne siz yatın artık, Allah rahatlık versin deyip odadan çıktı. Neredeyse parmak ucunda yürüyüp ürkek gözlerle uzaktan baktı masaya. Safiye kendisine göz kırpıp her şeyin yolunda olduğunu işaret ediyordu. Sessizce masadaki yerine oturdu. Seyit ona hiç bakmamıştı bile. Yine Rusça bir şarkı söylüyordu ama elini uzatıp karısının elini yakaladı ve avuçlayıp öyle sıktı ki Mürvet içinin ürperdiğini hissetti. Avucunun içi ateş gibiydi Seyit'in. Sevgiyle sıkıyordu. Parmaklarını teker teker aynı sıcak temaslarla okşadı karısının ama hiç yüzüne bakmadan. Gözlerini kapamış söylüyordu şarkısını. Mürvet ağlamaya başladı. Hiç ses çıkarmıyor, sadece ağlıyordu. Onu seviyordu ve kocasının da kendisini sevdiğini biliyordu. Ama aralarında aşamadıkları bir şey vardı. Seyit ise az önce olanları çoktan unutmuş gibiydi. Aslında kafası karmakarışıktı. Artık kendisini tanıyamıyordu. Buradan uzaklaştığını, geriye dönebildiğini düşündüğü her defasında hırçınlaştığının farkındaydı. Bu hırçınlık içinde bulunduğu zaman ve mekanda kıstırılmış olduğunu hissettiği vakit daha da artıyordu. Elinde değildi. Mürvet'in başını göğsüne doğru yatırıp okşamaya başladı derken şarkısı mırıltıya dönüştü ve sustu. Gözleri balkon kapısından dışarılarda ağaç dallarının arasından uzaklara doğru takıldı kaldı. Sonra yavaşça karısından uzaklaşıp ayağa kalktı. O bilinmeyen uzaklıktaki noktaya daha yakından bakarsa sanki bir şeyler görecekti. Balkon pervazına dayanıp öylece hareketsiz kaldı. Misafirlerinin iyi geceler dileklerini duymadı bile. Karşı kıyının göz kırpan ışıklarında Aluşta'yı arıyordu. Göz bebeklerinin ardında birkaç damla yaş içine gerisin geri aktı. Cadde Bostan'da bir yaz. Seyit kızını çok seviyordu. Polish diye çağırdığı Leman'ı evde olduğu zaman kucağından düşürmüyordu. Artık tahmin edemediği bir şey varsa o da çocuk bezinin göz önünde değiştirilmesi, o evdeyken çamaşırların banyoya yayılıp yıkanmasıydı. Bir de bebeğin haykırarak ağlamasına dayanamıyordu. Evde olduğu saatler o kadar sayılıydı ki o vakitte huzurlu rahat geçirmek, evinin karısının çocuğunun varlığının tadını çıkarmak istiyordu. Emine'nin ağabeyine ziyarete gittiği bir günün gecesiydi. Seyit oldukça geç bir saatte yemeğe gelebilmişti. Mürvet kız kardeşlerinin karnını erkenden doyurmuştu. Karı koca baş başa sofraya oturdular. Yemekte Seyit'in lokantadan getirdiği ördek vardı. Servisi büyük bir keyifle kendisi yaptı. Tam kadehini kaldırmıştı ki içeriden Leman'ın ağlaması duyuldu. Mürvet yerinde huzursuz kıpırdandı. Seyit kadehini indirip sordu. Niye ağlıyor bu çocuk? Nereden bileyim Seyit, bebek bu, ağlar işte. Karnı mı aç? Belki acıkmıştır. İçeriden canhıraş feryatlar yükseliyordu. Seyit dayanamadı. Haydi bırak yemeğini de git bak, ne derdi var çocuğun. Mürvet kızını emzirip altını değiştirip geri döndüğünde yemek buz gibi olmuştu. Seyit daha bir lokma yememişti, yüzü asıktı. Şöyle bir ağız tadıyla bir yemek yiyemeyecek miyiz Murka? Ne yapabilirim? Seyit acıkmış, altıda değişmek istiyordu. Bütün gün çocuğunla berabersin, eve geleceğim saati biliyorsun. Karnını doyurup temizlesene ben gelmeden. Tam sofraya oturacağımız saate niye bırakıyorsun bu işleri? Bir sıcak yemek yemedikten, sofrada karınla oturamadıktan sonra neden eve gelmem gerekiyor acaba? Söyler misin? Mürvet bu akşamki huzursuzluğun tamamıyla kendi beceriksizliğinden kaynaklandığını biliyordu. Hiç ağzını açmadı. Yalnız şimdi Seyit'in keyfini geri getirecek ne söyleyebilirdi onu da bilmiyordu. Genç adam karşısında suskun başı önüne oturan karısını görünce söylediklerinden pişmanlık duydu. Kadehinden onun kadehine bir iki yudum boşaltıp tokuşturdu. Tatlı bir sesle konuşmaya başladılar. Unut gitsin, yine ısıtırız yemeği şerefine. Tam o anda bir müddettir onların konuşmalarını odasında dinleyen Fethiye dışarı fırlamıştı, bağırıyordu. Yeter artık enişte, ne istiyorsun ablamdan? Yetti şu vırvırın. Sesi yaşından umulmayacak derecede kalın ve sertti. Konuşurken yüzü kızarıyor, gözlerinde hiddetli parıltılar dolaşıyordu. Mürvet kardeşinin ağzından dökülen sözleri gözleri dehşetle açılmış olarak dinledi. İnanamıyordu. Tam sofraları sükunete kavuşacakken bir bu eksikti. Fethiye nasıl böyle bir şey yapardı? Yerinden fırlayıp onu susturdu ve kolundan çekilip odasına geri gönderdi. Daha başka ne yapabileceğini bilemedi. Adeta şoktaydı. Seyit'in yüzüne çekinerek baktı. O ise hiç yerinden kıpırdamamıştı. Sadece kırgın, soğuk bir ifadeyle bakıyordu. Bu kız kaç yaş küçük benden Mürvet? Ve şu ettiği laflara bak, olacak şey mi bu? Annene söyle, kocaya mı verir, evlatlık mı verir, nereye verirse versin bunu. Seyit, çocuk daha o. Dili pabuç kadar olduğuna göre kocaya varabilir demektir. Konuş annenle. Çoluk çocuktan laf dinleyip oturamam burada. Bir öğün yemeğim var evimde, o da burnundan getiriliyor. İsteksiz ve keyifsiz bir yemek saati geçti. Fazla konuşmadılar. Seyit lokantadan ayrılıp eve geldiği için pişman olmuştu. Mürvet ise zamanı 1-2 saat geriye alabilmeyi ve her şeyi yeniden düzenleyebilmiş olmayı düşünüyordu. Annesi ertesi gün akşam üzeri geldiğinde Mürvet'in hiçbir şey anlatmasına gerek kalmadı. Emine iki kızıyla yaşayan dul bir kadının evini kiralamıştı. Mürvet itiraz edecek gibi olduysa da değiştirebileceği bir şey yoktu. Emine eşyalarını topladı ve vedalaşmak için Seyit'in gelişini beklediler. Kızlarını alıp ayrıldı. Arabaya binerlerken kendisine yardımcı olup uğurlayan Seyit'e ''Hoşça kal oğlum, sana eziyet verdik.'' derken sesi dik başlılıkla nezaket arasında bir tavırdaydı. Seyit aslında derinden derine büyük saygı duyduğu bu kadınla neden yıldızlarının barışmadığını düşünüyordu. İlk baştan beri aralarında düzelemeyecek bir anlaşmazlık vardı adeta. Hiç sözsüz, hiç tartışmasız oluşa gelmiş bir anlaşmazlıktı bu. Aynı resmi tavırla cevapladı. ''Estağfurullah valide, güle güle gidiniz.'' Mürvet onların ardından odalarına girdi. Ev bomboş kalmıştı, ağlamaya başladı. Daha bütün gece ağlayabilirdi ama bunun kocasını ne kadar sinirlendireceğini tahmin ediyordu. Allah'tan o akşam yemeğini Safiye ile Süleyman'a davet edildiler. Yaman'ı da alıp üst kata çıktılar. Safiye'nin kızları bebekle meşgul olurken onlar da rahat rahat yemeklerini yediler. Küçük kız da her ne hikmetse o gece hiç ağlamadı. Son derece keyifli bir gece oldu. Yatağa kapanıp ağlayarak geçireceğini tahmin ettiği bir akşamın bu kadar huzurlu geçmesi Mirvet'i şaşırtmıştı.